Ayrım 3. Hacı Murat, Lev Tolstoy, sayfa 49. 5. Bölüm. O sabah da hava ağarmadan ellerinde baltalarla iki kıta asker Poltoratski'nin komutası altında Şah Girinski'yi kapısından çıkıp 10 verst ilerlemiş, yol boyunca silahlı nöbetçiler dizerek ortalık ağırır ağırmaz odun kesmeye başlamışlardı. Saat 8'e doğru topraktan yükselen sis çoban ateşlerinde hafif bir hışırtıyla çıtır çıtır yanan taze dalların dumanına karışarak ağır ağır yükselmeye başlamıştı. Önceleri sisten 5 adım ilerisini göremeyen, birbirlerini yalnız işiten askerler, ateşleri de ormanın içinden geçen yolun üzerine yığılmış kesik ağaçları da görmeye başlamışlardı. Güneş kah sisler arasında aydınlık bir leke gibi görünüyor, kah yeniden gözden kayboluyordu. Yoldan biraz beride düzlükte davulların üzerinde birkaç kişi oturuyordu. Bunlardan biri Poltoratski'ydi. Yanında emir subayı Tihonov, onun yanında da 3. kıtadan 2 subayla eskiden atlı muhafız kıtasında görev yapan fakat bir düelloya katıldığı için rütbesi geri alınan Poltoratski'nin has sağlayından arkadaşı Baron Freze vardı. Davulların çevresine boş şişeler, mezelerin paket kağıtları, sigara izmaritleri atılmıştı. Subaylar vodka içmiş, meze yemişlerdi. Şimdi de porto şarabı içiyorlardı. Davulcu 3. şişeyi açıyordu. Poltoratski o gece uyku uyumamış olmasına rağmen tehlikeye gebe anlarda askerleriyle arkadaşları arasında hep olduğu gibi kendisini çok kuvvetli hissediyor, içinde hiçbir şeyi umursamayan bir neşe duyuyordu. Subaylar aralarında heyecanlı heyecanlı son aldıkları haberden General Slepzov'un ölümünden söz ediyorlardı. Bu ölümde hiç kimse hayatın asıl önemli anını, canlı bir varlığın içinden çıktığı kaynağa, özüne dönüşünü göremiyordu. Bu olayda ancak gözü pek atılgan bir subayın elde kılıç pervasızlıkla dağlıların üzerine atılıp onları acımasızca öldürüşünü, kılıcıyla paramparça edişini görüyorlardı. Gerçi subaylar özellikle harekata katılmış olanlar çok iyi biliyorlardı ki o zamanlar Kafkasya'da herkesin ballandıra ballandıra anlattığı ya da hayalinden geçirdiği o süngü süngüye kılıç kılıca çarpışmalar hiçbir zaman hiçbir yerde olmaz, olsa bile süngülerle kılıçlarla ancak savaş meydanlarından kaçanlar delik deşik edilirdi. Buna rağmen bütün subaylar sanki böyle süngü süngüye bir dövüş olabilirmiş gibi davranıyor, bu da onlara kıvançla karışık bir sükunet, bir neşe veriyordu. Bu yüzden kimisi gayet pervasız, kimisi ise tersine gösterişsiz, sade tavırlar takınıyor, sigara şarap içiyor, birbirleriyle şakalaşıyor, Slepzov'u öbür dünyayı götüren ölümün her an kendilerini de tehdit ettiğini bile bile bunu umursamıyorlardı. Gerçekten de onların bu bekleyişlerini doğrular gibi, tam sohbet ettikleri sırada yolun sol yanından tok bir gürültüyle patlayan bir silahın insana kırbaç etkisi yapan gür ama aynı zamanda güzel sesi duyuldu. Bir kurşun neşeli neşeli ıslık çalarak sislerin arasında ileriye uçarak bir ağaca saplanıverdi. Düşmanın silah sesine askerlerin tüfeklerinden çıkan gürler gibi birkaç kuvvetli ses karşılık verdi. Poltoratski neşeli bir tavırla ''Hay Allah, bu sesler bizim gözetleme hattından geliyor be!'' diye bağırdı. Sonra Freze'ye döndü. ''Eh Kostya kardeşim, talih sana güldü.'' dedi. ''Haydi bakalım birliğe git. Şimdi şuracıkta öyle güzel bir savaşa tutuşacağız ki millet parmak ısıracak. Gerekirse gösteri de yaparız hani.'' Rütbesi geri alınmış olan baron ayağa fırladı. Çevik adımlarla birliğinin bulunduğu yere sislerin içine daldı. Poltoratski'ye Kabardin cinsi Yağız Küçük adını getirdiler. Poltoratski atına bindi, kıtasını karşısına dizdi. Sonra askerlerini silah seslerinin duyulduğu tarafa doğru götürdü. Gözetleme hattı ormanın bittiği yerde aşağı doğru inen çıplak bir yarın üzerindeydi. Rüzgar ormana doğru esiyor, ormanın o noktasından yalnız yarın aşağı kısmı değil, karşısı da çok net görünüyordu. Poltoratski gözetleme hattına yaklaştığı zaman güneş sislerin arasından sıyrıldı. Yarın karşısında bodur ağaçlardan oluşan başka ormanın başladığı yerde 100 sajen kadar ileride, dipnot sajen bir Rus toprak ölçüsü, 100 sajen kadar ileride birkaç atlı göründü. Bunlar Hacı Murat'ın peşinden oraya kadar gelmiş olan Çeçenlerdi. Onun Ruslarla nasıl karşılaşacağını merak ediyorlardı. Aralarından biri gözetleme hattındaki askerlere ateş etmişti. Birkaç asker de onlara karşılık vermişti. O sırada Çeçenler geriye dönmüş, ateşte kesilmişti. Ama Poltoratski kıtasıyla birlikte gözetleme hattına ulaşınca yeniden ateş emrini verdi. Emri henüz vermişti ki gözetleme hattı boyunca birbiri arkasından tok neşeli silah sesleri duyuldu. Yer yer bu seslerle birlikte beliren yelpaze biçimli dumanların birbiri ardı sıra havada dağıldığı görüldü. Askerler eğlence çıktı diye sevinerek silahlarını aceleyle dolduruyor, arka arkaya ateş ediyorlardı. Çeçenler de belli ki askerlerin kendilerine meydan okuduğunu sezmişlerdi. Bu yüzden sırayla ileriye doğru atılarak askerlere birkaç el ateş ediyorlardı. Çeçenlerin attığı kurşunlardan biri askerlerden birini yaraladı. Bu er gözetleme noktasındaki nöbetçilerden Avdeyev'di. Arkadaşları kendisine yaklaştığında yüzü koyun yatıyor, iki eliyle de karnını tutarak bir sağa bir sola sallanıyor, hafif bir sesle inliyordu. Görevde onunla birlikte olan asker arkadaşı anlatıyordu. Tam tüfeğimi doldurmaya başlamıştım ki birden bir şeyin çıt ettiğini duydum. Baktım bizimki tüfeğini elinden bırakıvermiş. Avdeyev Poltoratski'nin bölüğündendi. Poltoratski askerlerin bir araya toplandığını görünce atını onların bulunduğu yere doğru sürdü. ''Ne oldu oğlum, vuruldun mu? Nerene isabet etti?'' diye sordu. Avdeyev buna karşılık vermedi. Onunla birlikte görev başında olan asker anlatmaya başladı. ''Tam tüfeğimi dolduruyordum sayın komutanım. Birden bir şey çat etti. Baktım arkadaşın tüfeği elinden kayıvermiş.'' Poltoratski dilini hafifçe şaklatarak ''Tız tız tız'' dedi. ''Yaran çok acı veriyor mu Avdeyev?'' ''Acımıyor ama yürümeme engel oluyor. Azıcık şarap verseler belki ferahlarım komutanım.'' Kafkasya'da askerlerin içtikleri vodkayı, daha doğrusu ispirtoyu buldular. Panov ciddi bir tavırla kaşlarını çatarak mataranın kapağına doldurduğu ispirtoyu Avdeyev'e uzattı. Avdeyev içmeye başladıysa da bir iki yudum sonra eliyle kapağı iterek kendisinden uzaklaştırdı. ''İçimi almıyor'' dedi, ''sen iç.'' Panov mataranın içinde kalan ispirtoyu içti. Avdeyev bir kez daha doğrulmaya denedi ama yeniden kendini bıraktı. Toprağın üzerine bir kaput yaydılar. Avdeyev'i kaldırıp kaputun üstüne yatırdılar. Çavuş Poltoratski'ye, ''Sayın komutanım, albay geliyor.'' dedi. Poltoratski, pekala öyleyse, buradaki işlere sen göz kulak ol.'' dedi. Sonra kırbacını havada savurarak Vorontsov'u karşılamak üzere atını dört nala sürdü. Vorontsov al renkte safkan bir İngiliz atına binmişti. Yanında yaveriyle bir kazak, bir de tercümanlık yapan Çeçen vardı. Albay hemen Poltoratski'ye ''Ne var ne yok?'' diye sordu. Poltoratski, ''Karşımıza atlı Çeçenler çıktı. Bizim gözetleme hattına saldırdılar.'' dedi. ''Haydi canım, işe siz başlamışsınız.'' Poltoratski gülümsedi. ''Emin olun biz başlamadık. Kendileri durup dururken ortaya çıktılar.'' ''İşittiğime göre bir asker yaralanmış, öyle mi?'' ''Evet, çok yazık oldu. Çok iyi bir askerdi.'' ''Yarası ağır mı?'' ''Galiba ağır. Kurşun karnına isabet etti.'' ''Vorontsov, peki siz benim nereye gittiğimi biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Bilmiyorum.'' ''Hiç tahmin de mi edemiyorsunuz?'' ''Hayır. Hacı Murat meydana çıkmış. Şimdi bizimle buluşacak.'' ''Nasıl olur?'' Vorontsov olup bitenleri anlatırken sevinçle gülümsememek için kendisini güç tutuyordu. ''Hacı Murat dün akşam bana bir haberci gönderdi. Şimdi beni Salinska'ya düzlüğünde bekliyor. Onun için düzlüğe kadar silahlı nöbetçiler dikseniz fena olmaz. Sonra siz de benim yanıma gelirsiniz.'' Poltoratski elini kalpağına götürerek ''Emredersiniz efendim.'' dedi. Sonra kendi bölüğüne doğru gitti. Gözetleme hattındaki erleri sağa doğru götürdü. Solda bir gözetleme hattı meydana getirme görevini de çavuşa verdi. Sonra olduğu yerde durup gelecek olanları beklemeye başladı. Gelenlerin en önünde beyaz yeleli bir atın sırtında beyaz bir Çerkez elbisesi giymiş, silahları altın kakmalı, gösterişli bir adam vardı. Hacı Murat'tı bu. Atını Poltoratski'ye doğru sürdü, ona Tatarca bir şeyler söyledi. Poltoratski söylenilenlerden hiçbir şey anlamadığını belirtmek için ellerini iki yana açarak gülümsedi. Hacı Murat da onun gülümseyişine gülümseyerek karşılık verdi. Bu gülümseyişte öylesine çocukça, öylesine temiz bir ifade vardı ki Poltoratski şaşırıp kaldı. Bu korkunç dağlının böyle bir adam olduğunu hiç düşünmemişti. Kupkuru, somurtkan, yabani bir adam göreceğini sanmıştı. Oysa şimdi karşısında davranışları çok sade bir insan vardı. Hem de öylesine şefkatli bir gülümseyişi vardı, öylesine dostça bakıyordu ki insana 40 yıllık ahbapmış gibi bir duygu veriyordu. Yalnız başkalarına hiç benzemeyen bir tek özelliği vardı. O da başkalarının gözlerine büyük bir dikkatle, sanki içlerini okuyormuş gibi sükunetle bakan birbirinden ayrık gözleriydi. Hacı Murat'ın yanında 4 kişi vardı. Bunlardan biri daha önce o gece Vorontsov'a gitmiş olan Han Mahoma'ydı. Han Mahoma yuvarlak yüzlü, göz kapakları kesik, parlak kara gözlü, hayattan zevk aldığı her halinden belli bir adamdı. Hacı Murat'ın yanında tıknaz yapılı, gür saçlı, kaşları adeta birbirine bitişmiş bir adam daha vardı. Bu da tavlinli Hanefi'ydi. Hacı Murat'ın malına mülküne o bakıyor, mallarını o idare ediyordu. Sırtında çeşitli eşyalarla tıka basa doldurulmuş heybeler taşıyan bir yük hayvanını dizginlerinden tutmuş götürüyordu. Hacı Murat'ın adamları arasında özellikle iki kişi göze çarpıyordu. Bunlardan biri genç, zayıf, kadın gibi ince belli ama geniş omuzlu biriydi. Kızıla çalan sakalı henüz yeni çıkmaya başlamıştı. Gözleri koyun gözü gibi hafifçe patlaktı. Çok yakışıklı bir adamdı. Eldardı bu. Ötekine gelince o da bir gözü kör, kaşsız, kirpiksiz, kızıl sakalı kısa kesilmiş bir adamdı. Burnunun üzerinden çizgi halinde geçen geniş bir yara izi bütün yüzünü kaplıyordu. Bu yüzü yaralı adam Çeçen Hamzalo'ydu. Poltoraski Hacı Murat'a yolun üzerine çıkmış olan Vorontsov'u işaret etti. Hacı Murat atını ona doğru sürdü, sağ elini göğsüne bastırarak ona Tatarca bir şeyler söyledi, sonra durdu. Çeçen tercüman onun söylediklerini Rusça'ya çevirdi. ''Kendi isteğimle Rus çarının emrine giriyorum, ona hizmet etmek istiyorum. Eskiden de istiyordum ama Şamil bırakmıyordu.'' Vorontsov deri eldivenli elini Hacı Murat'a uzattı. Hacı Murat bu ele baktı, bir an duraladı, hemen sonra kararını vermiş gibi onu kuvvetle sıkarak bir şeyler daha söyledi. Bunları söylerken bir tercümana bir Vorontsov'a bakıyordu. Diyor ki başka hiç kimseye gitmek istemiyormuş, yalnız sana gelmeyi düşünmüş. Çünkü sen bir serdar oğlusun, sana karşı büyük bir saygı besliyor. Vorontsov teşekkür ederim der gibi başını salladı. Hacı Murat yanındakileri göstererek yine bir şeyler söyledi. Bu adamlar benim müritlerimdir, onlar da benim gibi Ruslara hizmet edecekler diyor. Vorontsov onlara baktı, selam verir gibi başını salladı. Neşeli tavırlı, göz kapakları kesik, kara gözlü Çeçen, Han Mahoma da aynı şekilde başını salladı. Yalnız Vorontsov'a gülünç bir şey söylemiş olacak ki gür saçlı avar arkadaşı bembeyaz dişlerini göstererek sırıttı. Kızıl saçlı Hamzalo ise çevresi kızarmış, cam gibi parlak tek gözünü Vorontsov'a doğru çevirip bir an baktı. Sonra gözünü tekrar atının kulaklarına dikti. Vorontsov ile Hacı Murat yanlarındakilerle kaleye gitmek üzere geriye dönerlerken, gözetleme hattındaki görevleri bitmiş olan askerler bir araya toplanmış, kendi aralarında gelenler hakkında konuşuyor, fikirlerini söylüyorlardı. Birisi kaç insanı karına girdi kör olasıca ama şimdi bak göreceksin ona ne kadar saygı gösterecekler, neler yapacaklar diyordu. Yaparlar ya, ne sandındı? Herif Şamil'in emrindeki en büyük komutanmış, şimdi bize döndüğüne bakma. Aslan gibi adammış doğrusu, yiğitliğine laf yok. Kızıl saçlıya bak, kızıl saçlıya, vahşi bir hayvan gibi nasıl da yan yan bakıyor. Hay Allah'ım, kim bilir ne menem canavar herifin biridir. Herkes özellikle kızıl saçlının üzerinde durmuştu. Ağaç kesiminin yapıldığı yerde yola yakın olan askerler, Çeçenleri daha iyi görebilmek için koşup yola çıkıyorlardı. Başlarındaki subay onlara engel olmak için bağıracak oldu. Vorontsov onu susturdu. ''Varsın eski ahbaplarına baksınlar canım.'' Sonra ona en yakın duran askere döndü. İngiliz ağzıyla kelimelerin üzerinde dura dura sordu. ''Sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun?'' ''Hayır asil komutanımız.'' Hacı Murat adını hiç duymadın mı? Duymaz olur muyum komutanım, kaç kez dayak attık ona. Ama ondan da dayak yediğiniz oldu. Er komutanla konuşmak fırsatını bulduğu için çok memnundu. Evet o da oldu sayın komutanım. Hacı Murat kendisinden bahsedildiğini anlamıştı. Bu yüzden dudaklarında belirsiz bir gülümseme, gözlerinde de alaycı bir ışık parlıyordu. Vorontsov'a gelince o da kaleye çok neşeli bir ruh hali içinde dönüyordu. 6. Bölüm. Vorontsov, Şamil'den sonra Rusya'nın en kuvvetli ikinci düşmanının saklandığı yerden çıkıp yanına gelmesini sağladığı için çok sevinçliydi. Şimdi onu evinde misafir edeceği için çok memnundu. Yalnız bir şeye sıkılıyordu. Vozdvizhenka'daki ordu komutanı General Meller Zakomelski'ydi. Bu yüzden aslında bu işi ona bildirmek, onun emirlerine göre davranmak gerekirdi. Oysa Vorontsov ona hiçbir şey bildirmemiş, her şeyi tek başına idare etmişti. Onun için şimdi tatsızlık çıkabilirdi. Bu düşünce Vorontsov'a bir türlü rahat vermiyordu. Evine varınca Vorontsov Hacı Murat'ın müritlerini bir yere yerleştirme işini yaverine bıraktı. Hacı Murat'ı ise kendi evine götürdü. Prenses Maria Vasilyevna Hacı Murat'ı süslenmiş püslenmiş olarak yanında 6 yaşlarında kıvırcık saçlı çok güzel bir çocuk olan oğlu ile misafir odasında karşılamıştı. Hacı Murat ellerini göğsüne bastırarak oldukça resmi bir tavırla salona onunla birlikte gelmiş olan tercümanı aracılığıyla prens onu evinde misafir ettiği için kendisini prensin kunakı saydığını, dipnot kunak kardeşten ileri arkadaş, kunakının kendisini nasıl kutsal sayıyorsa ailesinin de kendisi için kutsal olduğunu söyledi. Hacı Murat'ın tipi de davranışları da Maria Vasilyevna'nın hoşuna gitmişti. Hele tombul beyaz elini ona uzattığında Hacı Murat'ın birden yüzüne kan hücum etmiş gibi kıpkırmızı olması ona karşı duyduğu yakınlığı büsbütün arttırmıştı. Prenses Hacı Murat'a oturması için yer gösterdi. Kahve içip içmediğini sordu. Kahve getirmelerini buyurdu. Fakat kahveler geldiğinde Hacı Murat ikramı geri çevirdi. Pek az Rusça anlıyordu ve hiç konuşamıyordu. Konuşulanları anlamadığı zaman da gülümsüyor, bu gülümseyiş ise gerek Maria Vasilyevna'nın gerek Poltoratski'nin çok hoşuna gidiyordu. Maria Vasilyevna'nın tombiş diye çağırdığı kıvırcık saçlı keskin bakışlı oğlu annesinin yanında ayakta duruyor, olağanüstü bir savaşçı olduğunu kaç kere işittiği Hacı Murat'tan gözlerini indirmiyordu. Vorontsov Hacı Murat'ı karısının yanında bırakarak komutanlığın kalem işleri müdürlüğüne gitti. Hacı Murat'ın teslim oluşunu komutanlığa haber vermek üzere gereken bilgileri verecekti. Grozny'de bulunan sol kanat komutanı General Kozlovski'ye bir rapor, babasına da bir mektup yazıp gönderilmelerini emrettikten sonra aceleyle evine dönmek üzere yola koyuldu. Karısının onu hiç tanımadığı yabancı, üstelik korkunç ve yabani bir adamla baş başa bırakmış olduğu için kendisine kızmış olmasından çekiniyordu. Prenses öyle biriyle karşı karşıya kalmıştı ki onu hem kırmamaya çalışması hem de aşırı iltifata boğmaması gerekiyordu. Fakat korkuları boşunaydı. Hacı Murat bir koltuğa kurulmuş, Vorontsov'un üvey oğlu Tombiş'i kucağına oturtmuştu. Gülerek başını eğmiş Maria Vasilyevna'nın söylediği, tercümanın da Tatarca'ya çevirdiği sözleri dikkatle dinliyordu. Maria Vasilyevna gülerek Hacı Murat Kunak'ın beğendiği her şeyi hemen ona hediye etmeye kalkışırsa çok yakında Adem babamız gibi dolaşmak zorunda kalacağını söylüyordu. Prens içeri girer girmez Hacı Murat bu işe fena halde canı sıkılan, olup bitenlere de şaşırıp kalan Tombiş'i kucağından indirdi. Yüzünde biraz önceki neşeli, muzip ifadenin yerini ciddi, ağırbaşlı bir ifade almıştı. Ayağa kalktı. Ancak prens oturunca o da oturdu. Sonra biraz önceki konuşmaya devam ederek Maria Vasilyevna'ya onlarda adetin böyle olduğunu, Kunak'ın beğenmiş olduğu her şeyi ona hediye etmek gerektiğini söyledi. Tekrar kucağına tırmanmış olan kıvırcık saçlı Tombiş'in saçlarını okşayarak Rusça ''Senin oğlan benim kunak'' dedi. Maria Vasilyevna kocasına Fransızca olarak ''Senin haydut dediğin müthiş bir adam'' dedi. Tombiş onun kılıcına hayran hayran bakınca ne yapsa beğenirsin, onu derhal Tombiş'e hediye etti. Tombiş hemen kılıcını üvey babasına gösterdi. Maria Vasilyevna ''C'est un objet de prix'' dedi. Dipnot ''Bu çok kıymetli bir eşya.'' Vorontsov da ''Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau'' diye karşılık verdi. Dipnot fırsatını bulup ona bir hediye vermeliyiz. Hacı Murat oturmuş gözlerini indirmişti. Kıvırcık saçlı çocuğun başını okşayarak ''Yiğit, yiğit'' diyordu. Vorontsov ortasında bir çizgi bulunan ustaca işlenmiş çelik kılıcı kınından yarıya kadar çıkararak ''Çok, çok güzel bir kılıçmış'' dedi, ''sağ ol.'' Sonra tercümana doğru döndü. ''Sor bakalım ona ne gibi bir hizmette bulunabilirim'' dedi. Tercüman Vorontsov'un söylediklerini Tatarca'ya çevirdi. Hacı Murat da hemen o anda hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, yalnız namaz kılabileceği bir yere götürülmesini rica etti. Vorontsov kahyasını çağırdı, Hacı Murat'ın isteğini yerine getirmesini buyurdu. Hacı Murat kendisine ayrılan odada yalnız kalır kalmaz yüzü hemen değişti. Biraz önceki o memnun, o kah şefkatli, kah son derece resmi ifadenin yerini kaygılı bir ifade almıştı. Vorontsov'un onu evinde kabulü beklediğinden, umduğundan çok daha iyi olmuştu. Ne var ki Hacı Murat, Vorontsov'un gösterdiği saygı ile yakınlık oranında ona da subaylarına da güvenmemek gerektiğini düşünüyordu. Her şeyden korkuyordu. Durup dururken kendisini zincire vurup Sibirya'ya göndermeleri de, düpedüz öldürmeleri de mümkündü. Böyle düşündüğü için her an tetikteydi. Yanına gelen Eldar'a müritlerini, atlarını nereye yerleştirdiklerini, müritlerinin ellerinden silahlarının alınıp alınmadığını sordu. Eldar atların prensin harasında olduklarını, adamlarını da ambarlardan birine yerleştirdiklerini, silahlarını bile ellerinden almadıklarını, yanlarında bıraktıkları tercümanın da onlara yemekle çay ikram ettiğini anlattı. Hacı Murat derin bir şaşkınlık içinde başını salladı. Sonra soyunup dökünüp abdest aldı, namaza durdu. Namaz bittikten sonra Eldar'a gümüş kılıcını getirmesini söyledi. Giyindi, kemerini beline taktı, sonra sedirin üzerine çıkıp bağdaş kurdu. Bundan sonra olacakları beklemeye başladı. Saat 5'e doğru prensin kendisini sofraya davet ettiğini bildirdiler. Hacı Murat yemekte biraz pilavdan başka hiçbir şey yemedi. Pilavı da Maria Vasilyevna'nın aldığı yerden, kaşığını onun daldırdığı yere daldırarak almıştı. Maria Vasilyevna onu zehirleyeceğiz diye korkuyor dedi. Baksana pilavını tam benim aldığım yerden aldı. Sonra Hacı Murat'a doğru döndü. Tercüman aracılığıyla ona bundan sonra bir daha ne zaman namaz kılacağını sordu. Hacı Murat 5 parmağını yukarı doğru kaldırarak güneşi işaret etti. Herhalde yakında dedi. Vorontsov cebinden bir saat çıkardı, kurdu. Saati hafif hafif çalmaya başladı. 4'ü çeyrek geçtiğini haber veriyordu. Hacı Murat'ın saatin çalışına şaştığı belliydi. Vorontsov'a onu bir daha çaldırmasını rica etti, sonra saate bakmak için izin istedi. Maria Vasilyevna hemen kocasına "Vula, la cuisine, donne lui la montre" dedi. Dipnot, işte fırsat çıktı, saati ona verin. Vorontsov saati Hacı Murat'a hediye etti. Hacı Murat önce elini göğsüne bastırarak teşekkür etti, sonra saati aldı. Birkaç kez yayına basıp çaldırdı. Sesini dinlerken saati çok beğendiğini ifade edecek şekilde durup durup başını sallıyordu. Yemekten sonra Vorontsov'a Meller Zakomelski'nin yaverinin gelmiş olduğunu haber verdiler. Yaverin prense dediğine göre Hacı Murat'ın saklandığı yerden çıkıp Rusların safına geçtiğini haber alınca, general kendisine bu hususta hiçbir bilgi verilmediği için büyük bir hoşnutsuzluk duymuş, Hacı Murat'ın tez kendisine gönderilmesi için emir vermiş. Vorontsov emrin yerine getirileceğini söyledi. Sonra Hacı Murat'a dönerek tercüman aracılığıyla ona generalin arzusunu bildirdi. Kendisiyle birlikte Meller'in yanına gitmesini rica etti. Maria Vasilyevna yaverin niçin gelmiş olduğunu öğrenir öğrenmez, kocası ile general arasında hiç de hoş olmayan bir durumun doğabileceğini anladı. Kocasının bütün itirazlarına rağmen onlarla gitmeye karar verdi. Prens, vous ferez biten de reste, c'est mon affaire, non pas la vôtre diyordu. Dipnot, kalsanız iyi olur, bu benim meselem, sizin değil. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller vous, madame la générale. Dipnot, generalin hanımını görmeme engel olamazsınız. Onu başka zaman da görebilirsiniz. Ben şimdi görmek istiyorum. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Vorontsov razı olmak zorunda kaldı. Üçü birlikte yola koyuldular. Oraya geldiklerinde Meller yüzünde son derece nazik ama bu işlere çok sıkıldığını belli eden somurtkan bir ifadeyle Maria Vasilyevna'yı karısının yanına götürdü. Yavere ise Hacı Murat'ı bekleme odasına götürmesini, oradan da kendisi emir vermeden dışarıya salmamasını söyledi. Sonra çalışma odasının kapısını açarak Vorontsov'a "Buyurun" dedi ve prensin önden geçmesini bekledi. İçeriye girdikleri zaman prensin karşısına dikildi, oturması için yer göstermeden "Ben burada bir ordu komutanıyım" dedi. "Düşmanla yapılacak her türlü görüşmenin temasın benim vasıtamla yapılması gerekirdi. Hacı Murat'ın saklandığı yerden çıkıp bize el uzattığını bana niçin haber vermediniz?" Vorontsov öfkeye kapılmış olan generalin kaba bir çıkış yapmasını beklediği için heyecandan sapsarı kesilmişti. Meller'in öfkesi ona da geçmişti. "Bir kılavuz gelip Hacı Murat'ın şahsen bana teslim olmak istediğini söyledi" dedi. "Ben size bana niçin haber vermediniz diyorum." "Haber verecektim Baron Hazretleri ama..." "Bir defa ben şu anda baron falan değilim. Bana ancak ekselans diyebilirsiniz." Bu sözde baronun uzun zamandır içinde sakladığı öfke birden patlamıştı. Çoktandır ruhunda biriken duyguları olduğu gibi boşaltıyordu. "Ben çarıma 27 yıl hizmet ettiysem bunu daha dün orduya girmiş olup akrabaları yoluyla onların sözü geçerliğinden yararlanarak burnunun dibinde olup bitenlerle hiç ilgisi olmayan bir takım adamlar kendi bildiklerine göre emir versinler diye yapmış değilim." Vorontsov generalin sözünü keserek "Ekselansınızdan çok rica ederim, bu hususta haksızlık etmeyin" dedi. General daha da alevlendi. "Ben gerçeği söylüyorum, buna göz yumamam." Bu sırada içeriye eteklerini hışırdata hışırdata Maria Vasilyevna girdi. Arkasından da kendi halinde orta boylu bir hanım geliyordu. Meller Zakomelski'nin karısıydı bu. Maria Vasilyevna gülümseyerek, "Çok rica ederim, üzmeyin onu Sayın Baron. Emin olun, Simon sizi darıltmak niyetinde değildi," diye söze başladı.
"Benim söylemek istediğim bu değildi ki prenses."
"Öyle mi? Ne olursa olsun bu konuları bıraksak daha iyi olmaz mı? Biliyor musunuz, kötü tartışma iyi kavgadan yeğdir derler.
Neler söylüyorum ben?"
Dipnot atasözünün aslı kötü barış iyi kavgadan yeğdir şeklindedir. Bunu söylerken bir kahkaha atmıştı. O sert tavırlı general bile güzel kadının tatlı gülümseyişlerine dayanamamış, bıyık altından o da gülmeye başlamıştı. Vorontsov, "Haksız olduğumu kabul ediyorum," dedi.
Meller, "Ben de biraz fazla sinirlendim galiba," diyerek prense elini uzattı.
Barışmışlardı. Bunun üzerine Hacı Murat'ın bir süreliğine Meller'in yanında kalmasına, sonra da sol kanat komutanına gönderilmesine karar verildi. Hacı Murat yandaki odada oturuyordu. Konuşulanları anlamıyordu ama kendisi için önemli olanı anlamıştı. Vorontsov ile Meller onun yüzünden tartışıyorlardı. Demek kendisinin Şamil'in yanından ayrılması Ruslar için son derece önemli bir olaydı. Bu yüzden sürgüne gönderilmek ya da öldürülmek şöyle dursun, kendisi onlardan bazı isteklerde bulunabilirdi. Bu Meller Zakomelski denilen adamın general olmasına rağmen onun emrinde olan Vorontsov kadar önemli bir kimse olmadığını, önce Meller Zakomelski'yi değil Vorontsov'u kale almak gerektiğini de anlamıştı. Bu yüzden Meller Zakomelski onun yanına çağırdığı zaman Hacı Murat onun karşısına gururlu bir tavır takındı. Gayet resmi bir ifadeyle dağlardan Beyaz Çar'ın emrine girmek için inmiş olduğunu, her konuda gereken bilgiyi de ancak onun serdarı olan Tiflis'teki Genelkurmay Başkanı'na Prens Vorontsov'a vereceğini bildirdi. 7. Bölüm. Yaralı Avdeyev ve kalanın dış kapısına yakın bir yerde bulunan ve damı tahta kaplı küçük bir yapı olan Sahra Hastanesi'ne götürüp koğuştaki boş yataklardan birine yatırmışlardı. Koğuşta 4 hasta daha vardı. Biri ateşler içinde sayıklayıp duran bir tifoluydu. İkincisi gözlerinin altında mor gölgeler bulunan bir sıtmalıydı. Kriz gelmesini bekliyor, durmadan esniyordu. Öbür ikisi baskınlarda yaralanmış erlerdi. Biri bileğinden yaralanmıştı, onun için ayakta dolaşıyordu. Ötekisi omzundan yara aldığından yatağında oturuyordu. Tifolu dışındaki bütün öteki hastalar yeni gelenin çevresine toplanarak onu getirenleri soru yağmuruna tutmuşlardı. Avdeyev'i getirenlerden biri, "Kimi zaman üstümüze kurşun yağdırırlar da gene bir şey olmaz. Bu sefer ise ancak 5 kere ateş ettiler," diye anlatıyordu.
"Herkesin alnına ne yazılmışsa o olur."
Avdeyev kendisini yatağa yatırdıkları zaman ağrısını bastırmaya çalışarak "Ay!" diye yüksek sesle bağırmaktan kendini alamadı. Yatağa yatırıldıktan sonra ise kaşlarını çattı, artık bağırmadı. Yalnız boyuna ayaklarını oynatıp duruyordu. Ellerini yarasının üzerine bastırmış, gözlerini hiç kırpmadan karşıya bakıyordu. Doktor geldi, yaralıyı yüzü koyun çevirmelerini söyledi. Kurşunun arkadan çıkıp çıkmadığını görmek istiyordu. Avdeyev'in hem sırtında hem de vücudunun alt kısmı üzerinden çapraz beyaz yara izlerini görünce "Bunlar nedir böyle?" diye sordu. Avdeyev hafifçe inleyerek "Eskiden olmuş bir iş sayın komutanım," dedi. Sırtındaki bu izler harcamaması gereken bir parayı içkiye verdiği için kendisine verilmiş cezanın izleriydi. Avdeyev'i tekrar sırtüstü çevirdiler. Doktor uzun süre karnının içini sonda ile karıştırarak kurşunu aradı, sonunda buldu ama çıkaramadı. Yarayı sardı, üzerine de bir plaster yapıştırdıktan sonra çıkıp gitti. Avdeyev sonda ile karıştırma işi devam ederken dişlerini sıkmış, gözlerini kapamış yatıyordu. Doktor gidince gözlerini açtı, derin bir şaşkınlıkla çevresine bakındı. Hastalara, hasta bakıcıya bakıyordu. Ama sanki onları değil de onların ardında kendisini şaşırtan bambaşka bir şeyi görüyordu. Avdeyev'in arkadaşları Panov ile Seregin geldiler. Avdeyev hala aynı şekilde şaşkın şaşkın karşıya bakarak kımıldamadan yatıyordu. Sonradan gözlerini arkadaşlarına dikti ama uzun bir süre onları tanıyamadı. Panov, "Eve göndermek istediğin bir haber var mı? Söyle Petra," dedi. Avdeyev Panov'un yüzüne baktığı halde karşılık vermedi. Panov arkadaşının geniş bilekli soğuk eline dokunarak "Diyorum ki eve bir haber göndermek ister misin?" diye bir daha sordu. Avdeyev kendine gelir gibi oldu. "Ha, Antoniç, sen misin?" diye mırıldandı.
"Evet, benim seni görmeye geldim. Eve bir haber vermemizi istemez misin? İstiyorsan Seregin yazar."
Avdeyev güç bela gözlerini Seregin'e doğru çevirdi. "Seregin, yazar mısın sahiden?" diye sordu. "Öyleyse bak şunu yaz. De ki, oğlunuz Petruhanız sizlere uzun ömürler diledi. Kardeşine hep gıpta ederdi. Sana daha önce söylemiştim ya, şimdi ise halinden memnunmuş.
Varsın yaşasın kardeşim. Allah ona uzun ömürler versin. Ben halimden memnunum. Böylece yazarsın.
Bunları söyledikten sonra sustu. Gözlerini Panov'a dikerek ona uzun uzun baktı. Birden "Pipon'u buldun mu?" diye sordu. Panov karşılık vermedi. Ardiyev tekrar "Pipo'yu buldun mu diyorum?" diye sordu.
"Buldum ya, çantamdaymış."
Avdeyev "İyi" dedi. "Hadi siz bana bir mum verin şimdi, artık öleceğim."
Bu sırada içeriye yaralı erini ziyarete gelen Poltoratski girdi. "Nasılsın oğlum, ne oldu? Kendini kötü mü hissediyorsun yoksa?" diye sordu.
Avdeyev gözlerini kapadı. "Hayır" der gibi başını salladı. Kemikli yüzü solgundu, ciddi bir ifadesi de vardı. Karşılık vermedi. Yalnız Panov'a tekrar "Mum ver, ölüyorum" dedi. Eline bir mum verdiler. Parmakları bir türlü bükülmüyordu. Bu yüzden mumu parmaklarının arasına yerleştirip ellerini tuttular. Poltoratski çekilip gitti. O gittikten 5 dakika kadar sonra da sağlık memuru başını Avdeyev'in göğsüne dayadı, kalbini dinledi. Sonra üzüntülü bir tavırla öldüğünü bildirdi. Avdeyev'in ölümü Tiflis'e gönderilen raporda şöyle anlatılıyordu.
23 Kasım'da Kurinski alayının 2 bölüğü odun kesimi için kaleden görevli olarak çıkmıştır. Öğleye doğru kalabalık bir dağlı topluluğu beklenmedik bir anda odun kesen erlere saldırmıştır. Gözetleme hattındaki erler gerilemek üzere oldukları bir sırada 2. bir bölük süngü süngüye çarpışmaya girişmiş, dağlıları geri püskürtmüştür. Çarpışmalarda 2 er hafif yaralanmış, biri de ölmüştür. Dağlıların ise 100 kadar ölü ile yaralı verdikleri tespit edilmiştir.
3. ayrımın sonu. Sayfa 70.